15. ayırım. Kaynağı ne olursa olsun kurulacak ordunun eski ordudan ayrı bir örgüt olmasını öneriyorlardı. Özellikle topçu ve humbaracı birlikleri ayrı birlikler olacaklar. Tüm yeni yöntem, eğitim ve silahlarla yetiştirileceklerdi. Bunlar yabancı subayların eğitimine verilmeliydi. Yusuf Paşa tımarlı humbaracı ocağının kaldırılmasını, maaşlı asker birlikleri haline getirilmesini öneriyordu. Humbaracı ve lağımcı ocakları cahil neferin doldurduğu, bu yüzden Avrupa silahlarının kullanmasını öğrenemediklerini biliyordu. Tatarcık Abdullah Molla süratli topçunun artırılmasını, bunların da bağımsız bir sınıf yapılmasını teklif ediyordu. Projelerin hemen hepsi tımarlı sipahinin askeri değeri kalmadığından birleşiyordu. Bazıları bunların yerine deli denen başı bozuklardan, hatta eşkıyadan muntazam süvari kurulmasını öneriyordu. Projelerde Osmanlı askerlik sisteminin iki zayıf yönü üzerinde özellikle duruluyordu. Geleneksel olarak Osmanlı ordusu ilkbahar ve yaz seferlerine göre yetiştirilirlerdi. Şimdi ise bu artık mümkün değildi. Onun için eski tımarlı ordusu yerine kış ordusu kurulmalı, yeni ordu da yaz ordusu olarak yetiştirilmeliydi. Böylece devletin bir ihtiyat ordusu olacaktı. Zaten askere çok kişi alınıyordu. Geleneksel tutumda bunların sefer olmadığı zamanlarda da askerlikte kalmaları isteniyordu. Halbuki buna lüzum yoktu, masraflıydı. Bunlar terhis edilmeli, yalnız daimi asker olarak kalmak isteyen gençler alıkonulmalıydı. Barış zamanında genel terhis olunca ve daimi bir genç ordu da bulununca yeniçerilik kaldırılabilirdi. Projelerin kimilerine göre Yeniçeriler savaşa değil, vaktiyle Rusya'da da yapıldığı gibi inzibat ve itfaiye işlerinde kullanılmalıydı. Değinilen örtteki zayıf yan daha da önemlidir. Bu asker üzerine hükmeden komuta tabakası sorunudur. Mansıp satışı yüzünden önemli askeri mevkileri, askeri yeteneği ve bilgisi olmayan, taktik ve strateji bilmeyen nüfuzlu ya da paralı kişiler elde ediyordu. Ulemadan Aşir Efendi bunun öteki bir yanına da parmak bastı. Yeniçeri Ocağı kendi subaylarını seçtiklerinden hükümet ve yüksek komuta ile bu subaylar arasında daima bir boşluk, hatta büyük zıtlaşma bulunuyordu. Yeniçerilerin hükümete düşman olmalarından bunun büyük rolü vardı. Fakat gösterdiği çare düzeltilmesini istediği sonuçtan daha kötü sonuçlar yaratacak bir çareydi. Yeniçeri subaylarına sadakatleri denenmiş saray mensupları getirilmeliydi. Yeniçerilerin böyle bir şeye rıza olmayacakları meydandadır. Projelerin kimileri silah, sanayi, top dökümcülüğü, tersane, topografya, haritacılık, gemi yapımı konularında da fikir yürütmüşlerdir. Fakat hiçbirinde harp okulu açma fikri yoktu. 1789'da ilk Beşveret Meclisi açıldığında adalet ve maliye işlerindeki zulümlerden söz edildiği halde bu projelerde bunlar ve medreselerin o zamanın eğitiminin modernleştirilmesi üzerine pek az fikir yürütülmüştür. Belli ki Nizam-ı Cedid ile kastedilen yeni bir rejim değil, ilk kez İbrahim Müteferrika'nın anlattığı talimli birliklerden ordu kurulmasıdır. Bu konuda projelere hakim olan bir görüş Atatürk'ün orduyu siyasetten ayırma tezinin tersi olan görüştür. Geleneksel Osmanlı sisteminde din ve devlet nasıl ikiz ise ordu ile devlet de ikizdi. Bugünkü anlamda asker ve ordu kavramı yoktu. Askerlik ocağı devletin yönetici tabakasının yetiştirileceği bir folluktu. Bunlar kullardan ya da kölelerden devşirilir, fakat eğitimi sadece profesyonel askerlik eğitimi değil, seçkin tabaka kadrosu eğitimi olmalıdır. Savaş ve savaş sanayine ayrılanlar kul, yönetici tabakaya yükselenler padişaha kul, reayaya hakimdir. Yeni ordu kuruluşunda da bu görüşün sürmekte olduğunu görürüz. Buna istisna yalnız bürokrasi ve ülemadan gelen projelerdir ki bunların en iyi örneği Abdullah Molla'nın projesidir. Ötekilerdeki üstün görüş yeni kıtanın ayrı oluşundan söz ederken kastedilen bunların kapık kulu ve tımarlı ordularının ayrı olarak yetiştirilmesi görüşüdür. Oysa bu ordu da yine devletin kendisi demek olacaktı. Militer örgütün hükümet dışında profesyonel bir organ olması fikri yoktur. Padişah kulu olmayan, sivil idare mekanizmasından ayrı olan, birliğini, dayanışmasını, kendi mesleki eğitim ve disiplinini kendi yaşamında geliştiren bir ordu kavramı henüz yoktu. Bu görüşe tek istisna Yusuf Paşa'nın vilayetlerde köylüden derlenerek yetiştirilmiş milis kıtaları kurulması teklifiydi. Fakat bu merkezci bir devletin kabul edemeyeceği bir fikirdi. Zaten o zaman ayan ve derebeyler kaçacaklar, işsizlerden, eşkıyadan ve köylülerden bu çeşit ordular kuruyorlardı. Rusya modelindeki tutum da kabul edilemezdi. Orada Pedro'nun yaptığı şey despotik sistemden feodal demokrasiye ve serfliğe dayanan bir sisteme geçişte yapılabilecek bir şeydi. Bunda serfleştirilen köylü saraya sadık bir aristokrasinin emri altındaki orduyu meydana getiriyordu. Devrim sonrası Fransa'yı müstesna Avrupa devletlerindeki ordu sistemi de hala feodal demokrasiye dayanıyordu. İngiltere'de, Prusya'da da böyleydi. Ancak Fransa'da devrimden önce yalnız fen kıtaları, mühendis taburları için burjuva sınıfından kişiler alınmaya başlamıştı. Sonraları Fransa'da vatandaşlardan kurulu kitle ordusu yaratıldığı halde Napolyon bile ordu komutanları arasında yapma bir aristokrasi kurma zorunda kalmıştır. Ayan ve derebeylerin güçlendiği bir dönemde halktan derlenecek milis ordusu kabul edilemezdi. Nizam-ı Cedid ordusu gerçi devşirme kapıkulu ordusu da olamazdı. Fakat ya kapı kullarından ya da saraya kadar yükselmiş kölelerden gelme adı geçen Yusuf Paşa bunlardan biridir. Seçkin tabakanın hükmü altında padişahın sıkı gözetiminde olacak bir ordu kabul edilebilirdi. İkinci Mahmut zamanında bile despotik hükümdarlığın zatiyatından sayılan zaruri bir örgüt olarak görülüyordu. Talimli Nizam-ı Cedid ordusu bunları gerçek bir kul ordusu haline getirecek ayrı ve yeni bir güç olacak sanılıyordu. Projelerdeki bu belli başlı fikirler Cevdet Paşa'nın Avrupa'da gelişen savaş, fen ve sanatları hakkındaki kitapların bile çevrilemediği bir zamanda proje yazarlarının arasında askerlik nazariyelerini bilen bulunmadığı yollu eleştirisinin yazarların ancak bir kısmı için doğru olduğunu gösterir. İbrahim Müteferrika'nın yeni ordu nizamları hakkındaki kitabı ile Monticelli çevirisinden başka yukarıda sözünü ettiğimiz Schultz Gruffier'in elçiliği zamanında iki Fransız subayının verdiği derslerin Fransız elçiliği basım evinde basılan eserleri bulunmakta birlikte yazarın çoğunun bunları okumamış, okumuşsa da ilgilenmemiş olmaları çok muhtemeldir. Cevdet Paşa'nın yermelerine karşın proje yazarları içinde bu konuda tümden cahil olmayan kişiler bulunduğu meydandadır. Örneğin Koca Yusuf Paşa'nın Ruslarla yaptığı savaşlarda esir aldığı Rus subay ve erlerine tatbikat yaptırdığı, onların yöntemlerini öğrenmeye çalıştığı biliniyor. daha sonraları yazılmış olan Hülasatul Kelamı fi Redifül Avam adlı ve Koca Sekbanbaşı Layihası diye bilinen risaleden de Rusya'daki askeri yenileşmelerin Nizam-ı Cedid anlayışında rolü olduğu açıkça görülüyor. Ulemadan olduğu halde Tatarcık Abdullah Molla'nın projesinde askerlik konuları üzerindeki bilgisi şaşılacak ölçüde moderndir. Askeri reform düşüncesinde Rusya'da yapılmış olanlardan etkilendiğini gösteren diğer bir yan, projelerin hemen hepsinin Avrupa'dan eğitici askeri uzman getirilmesinin gerekliliği üzerinde birleşmesidir. 18. yüzyılın ilk yarısında Avrupa'da en ünlü askeri uzman sayılan Marius Sebastian de Wabula'nın 1661-1715 o zaman Avrupa'da bile yeni basılmış olan bir ya da iki eserinin bilindiği 3. Selim'in bunlardan lağımcılık ve kala savunması üzerine olan yazılarını çevirtmiş olmasından bellidir. Bunlardan başka projelerde Avrupa'dan askeri uzman getirilmesi fikri yalnız Fransa'ya inhisar ettirilmekten çıkmış, yazarların çoğu Prusyalı uzmanlardan da tavsiye etmiştir. 3. Selim zamanında Avrupalı askerlik uzmanları kullanılmış, 2. Mahmut zamanında Prusyalı Helmut von Moltke'nin getirilmiş olmakla birlikte hiçbir Avrupalı komutanlık yerine getirilmemiştir. Bunu yapan tek kişi 3. Selim reformlarının yıkılmasından sonra onları Mısır'da uygulayan Mehmet Ali olmuştur. İkinci uygulamalar. Görülüyor ki 3. Selim zamanında uygulanmasına geçilen reformlar temelde militer alana kısılı kalmıştır ve bunlar o zamana göre küçümsenmeyecek ölçüde olmuştur. Yeni askerlik yöntemlerine göre yetiştirilecek orduya gerekli olan yabancı subayları getirmek, yerli fen subaylarını yetiştirmek, dışarıdan alınması gerekli silahları, mühimmatı getirtmek, içeride yapılabilecek olanlar için iş yeri açmak, bunlar için gerekli ham ve işlenmiş maddeleri sağlamak, yeni kışlalar yaptırmak, fen subayı eğitimi yapan okulları genişletmek, yenilerini açmak, eğitim için gerekli kitapları Fransızcadan çevirtmek ya da yazdırtmak, Nizam-ı Cedid reformlarının başlıca başarıları olmuştur. 1793 ve 1795'te iki kez Fransız Convention idaresine istenen subay ve teknisyenler için listeler gönderildi. Eski mühendishane 1769'da ıslah edilmişti. 1792'de de daha genişletildi. 1795'te buna devam edildi. Öğretmenlerin çoğu Türk, bir kısmı Fransız, İngiliz ve İsveçliydi. Arapçanın yanında yabancı dil öğrenimine ilk kez olarak Fransızcanın konmasıyla bu dönemde başlandı. Mühendishanenin tarihini yazan Mehmet Esat'ın bildirdiğine göre bu okulda eğitim 4 yıl sürüyor, 3. ve 4. yıllarda askeri tarih derslerinden başka topografya, trigonometri, balistik, istihkam, astronomi ve yüksek matematik okutuluyordu. Gerçekte bu okul bir mühendis okulu olmaktan ziyade bir harp okuludur. Bu bakımdan Türkiye'de harp okulunun kuruluş tarihini 1795 saymak yerinde olur. Daha sonraki isyan yüzünden bu okul geliştirilemediğinden modern anlamda harp okulunu 1825'te Mısır'da Mehmet Ali Paşa başlatmıştır. 3. Selim bu okula büyük ilgi gösteriyordu. Okul kitaplığına birçok yabancı eser getirtti. Kendisi de topçuluk ve mayın, o zamanki terimle lağım konularına çok merak sardırmıştı. 1812-1815 arasında Türkiye'de kurulmuş olan Fransız topçu subayı Charles Pasteur, Sütlüce'deki mühendishaneyi ziyaretini, öğretmenle tanışmasını, eğitimin düzeyini takdirle anlatır. Nizam-ı Cedid ordusunun kurulduğu 1794'te açıklandı. Fakat ilk Nizam-ı Cedid alayının kuruluşuna daha önceden Levent çiftliğinde başlanmıştı. Koca Sekbanbaşı layihası olarak bilinen belgenin yazarı ilk olarak neden orada başlandığını şöyle anlatır. 1792'de Rusya ile yapılan barış anlaşması görüşmeleri sırasında Rusya'ya giden elçilerden ve savaş dolayısıyla Moskova'da esir olarak tutulan kimselerden edinilen izlenime göre Petersburg Sarayı'nda İstanbul Boğazı'na yapılacak bir çıkartma için şehrin ele geçirilmesi için bir plan düşünülmekte ya da hazırlanmaktaydı. Kırım Yarımadası'ndan yönetilecek bir istila planının İstanbul'a bir yelkenlik mesafede olan bir üstten yönetilmesi muhtemel olmamakla birlikte mümkün görüldüğü için padişahla yapılan görüşmeler sonucunda boğaza yakın bir bölgede böyle bir hücumu karşılamaya hazır modern yöntemle yetiştirilmiş, modern silahlarla donatılmış bir kuvvet kurulmasına karar verilmişti. Böyle bir kuvvet manav, börekçi, kayıkçı, hammal ve daha 32 çeşit esnaflıkla meşgul yeniçerilerden toplanacak bir ordu olamazdı. Kısa süre içinde düşmanı karşılayacak güçte nizamlı bir alayın kurulması için Levent çiftliği bölgesi seçilmişti. Su bentlerine yakın olan bu bölgede kurulacak yeni ocağa, daha önce de yapıldığı gibi en güvenilir eski ocak olan bostancılardan erler seçilecek, işe başlandı. Aynı zamanda Karadeniz Boğazı istihkamlarının yenilenmesine, modern topçu mevzileriyle takviyesine girişildi. Nizam-ı Cedid'in ilk alayının kuruluşu şu halde İstanbul'un Karadeniz'den yapılacak bir çıkarma planına karşı olarak başlamıştır. İleride göreceğimiz gibi Ruslar tarafından denizden İstanbul Boğazı'na çıkarma yapılmıştır. Fakat 40 yıl sonra ve Mısır valisi Mehmet Ali'ye karşı Osmanlı hükümetinin davetiyle ilk nüve olarak ve daha sonrakilere model olmak üzere 1794'ten önce 1600 er ve subaydan oluşan alayın kurulmasına başlandı. Bununla birlikte Nizam-ı Cedid'in kuruluşu ilan edildiği zaman burada ancak 468 er ve 20 subaydan olan bir kıta kurulabilmişti. Henüz kışlalar yapılmadığından bunları çadırlarda ve barakalarda barındırıyorlardı. 6 ay içinde kışlaların yapılması planlanmıştı. İstanbul'da devşirilen ve Anadolu ayağının gönderdiği erlerle alay tam kadrosunu buldu. Binalar tamamlandıktan başka bir tüfek tamirhanesi, iki mescit, bir de okul yapılmıştı. Bunlara Veli Ağa ile Fransız subaylarının nezareti altında talimlere başlatıldı. Padişah Selim de bu alayı sık sık teftişe geliyordu. Levent alayı askerlerine Fransız ordusunda kullanılan mavi bere ve kırmızı ceketten bir üniforma bile giydirilmişti. Daha sonra bu bir mesele oldu. 1799'da Napolyon'un Mısır'ı işgali üzerine ikinci bir alay daha kuruldu. Üçüncü Selim'e verilen projelerden birinin yazarı olan Koca Yusuf Paşa'nın tavsiye ettiği gibi bu alay Anadolu'da yerli halktan devrilen Türk erleriyle kurulmuştu. Bunlar valilerin nezareti altında yetiştirilirken 1800'de Üsküdar'da merkezi bir alay kurulmasına ve Selimiye kışlasının yapımına başlandı. Bu alay için Üsküdar'la Kadıköy arasında bir talimgah, bir hastahane, bir kitaplık, Üsküdar'da da bir basım evi kuruldu.